Ayrım 10, sayfa 79. Hala Sergei hakkındaki düşüncelerini söylemeyecek misin sevgilim? Diye sordu. Leonora bakışlarını tavandan alarak kocasına dikti. Düşüncelerin önemi yok hayatım. Sorun içinde bulunduğumuz tehlike. Bundan nasıl kurtulacağımız beni endişelendiriyor. Korkma, tehlikede değiliz. Sergei iyi çocuktur ama yeterince akıllı değildir. Geçen senelerde onu fazla değiştirmemiş. Leonora cevap vermedi. Bana güven, yeğenimi tanırım. Yaptığımız numarayı yuttu. Leonora'nın okyanus mavisi gözleri hala tereddütle doluydu. Fazla sessiz ve içinden pazarlıklı gibi geldi bana. Anlattıklarımıza inandığını pek sanmıyorum. Özellikle de senin hastalığına, diye mırıldandı sarışın kadın. Neden öyle düşünüyorsun? Rolümü kötü mü oynadım? Sen usta bir aktör gibi başarılıydın. Hani az daha ben de inanacaktım. Yüzündeki çökük ifade, halsiz ve dermansız davranışların kusursuzdu. Tam ölüme yaklaşmış bir kanser hastası gibi. Ama yeğenin yine de yalan söylediğimizi anladı. Sadece bozuntuya vermedi. Sanırım senin söylediğinden daha zeki bir adam. En azından duygularını pek belli etmemeyi başarıyor. Yanılıyorsun. Onu çocukluğundan beri tanırım. Parlak zekalı değildir. Karar vermekte daima gecikir. Hala emekli etmediklerine bile şaşırdım. Bana sorarsan asla bir istihbarat subayı olacak nitelikte değildi. Orasını bilemem. Ama aptal olmadığı da muhakkak. Yani sence hilemizi yutmadı mı? Leonora cevap vermeden önce bir süre düşündü. Sonra bilemiyorum dedi. Endişelenme, ondan bize zarar gelmeyecektir. Bazen aşırı iyimser oluyorsun Vasili. Teklifini hemen kabul edecek olsa çekini alırdı. Oysa bir süre düşünmek istiyorum dedi. Ne anlama geliyor bu? Neyi düşünecek ki? Ya senin gerçek bir kanser hastası olmadığını sezinledi ya da senin teklif ettiğin miktarı sormaya utandığı için düşünme süresi istedi. Thomas'ın teklifi ortada. Alacağı rakamı biliyor. Şayet yerimizi açıklamayı kafasına koyduysa bundan azami yararı sağlamak isteyecektir. Bunun için de onu ayıplamam. Bence o yerimizi Thomas'a bildirmeyi tercih edecektir. Öyle de olsa hala zamanımız var. Gerekirse buradan da kaçarız. Leonora'nın yüzünde hüzünlü bir tebessüm oluştu. Artık eskisi kadar genç değilsin Vasili. Acı da olsa kabul etmek zorundasın. Tabiat hükmünü icra ediyor. Yaşlanıyorsun. Yer değiştirme, başka bir memlekette yeni bir düzen kurma gibi için şartlar ağır. Hem bu kaçıncı değişiklik? Viyana, Paris, Oslo ve İstanbul. Tam artık her şeyin rayına oturduğunu sandığımız anda yine onun soğuk nefesini üzerimizde hissediyoruz. Gücüm kalmadı, tükendim artık. Neden bu olumsuzluğu yaşıyorsun anlamıyorum. Bütün saydığın o şehirlerde kurulu düzenimiz vardı. Dilediğimiz anda tercih ettiğimiz şehirlerden birine dönebiliriz. Mesela Paris'e. Hem sen orayı çok seversin. Olamaz mı yani? Yaşlandığım doğru ama sıhhatimden bir şikayetim yok. Seni duyan da gerçekten kanser hastası olduğumu düşünür. Galiba rolüne öyle uyum sağladın ki beni hasta gibi düşünüyorsun. Yine de yaşlandığım bir gerçek. Ama beni asıl üzen şey, biliyorum. Asıl sorun buradan ayrılmak istememen. Burası senin memleketin sayılır. Her ne kadar yaşayan bir akraban olmasa da. Bu odada çocukluğun, ilk gençliğin geçtiğini biliyorum. Benimle evlendiğinden beri hep kaçarak, saklanarak, değişik kimlikler altında mümkün olduğunca insanlardan uzak yaşadığımızı ve bunun doğurduğu mahzurları da takdir ediyorum. Ama buna mecburduk. Benimle evlenmeyi istediğin zaman tüm yaşantımız boyunca bu sıkıntıları çekeceğimizi sana anlatmıştım. Tam huzura kavuştuğumuzu sandığımız sırada Higgins yeniden izimizi buldu. Sarışın kadın başın önüneydi. Vasile titrek bir sesle devam etti. Tabii başka bir alternatifimiz daha var. Leonora merakla bakışlarını kocasına çevirdi yeniden. Nedir o? Avrupa'ya yalnız da gidebilirim. Saçmalama Vasile, seni bırakmayacağımı biliyorsun. General sevgiyle karısına baktı. Artık gerçekleri kabul etmenin zamanı Leonora. Bana uzun zaman ışık verdin, hayatımın rehberi ve umudu oldun. Gençliğini bunca yıl bana adadın. Erişebileceğim her türlü saadeti ve hazzı bana tattırdın. Ellilik, fedakarlık ve feragat ister. Şimdi verme sırası bana geldi. Ne demek istiyorsun? Ne dediğimi anlıyorsun. Hayır, anlamıyorum. Boşuna direnme Leonora. Fedakarlık sırası artık bende. Hayır, olmaz. Nefesini yorma. Kesinlikle kabul etmem. Dinle hayatım. Sergen'in telefonundan beri aslında bunu düşünüyorum. Başka çaremiz de yok. Belki de dediğin gibi Sergen'i daha fazla oyalayamayabiliriz. Önünde sonunda yalanımızı anlayacaktır. O zaman özellikle benden intikam almaya da kalkışabilir ve bunu engelleme şansımız da yok. Paris'in en güzel mevsimidir şimdi. Oraya yalnız yaşama gitmeyi düşünüyorum. Burada sular durulduktan sonra sen de yanıma gelirsin. Ya da her şeye normale döndüğünde bana yazarsın, ben dönerim. Hayır dedim Vasili. Yalnız gidemezsin. Yoksa burada yalnız kalmaya korkuyor musun? Hiç endişelenme. Sana hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şekilde suçlayamazlar. Senin için tehlike yok. Onların hedefi benim. Sorun o değil. Yaşlı adam ürkek bir şekilde karısının gözlerinin içine baktı. Yoksa sorun Thomas mı? Leonora'nın okyanus mavisi gözleri hiddetle kamaştı. Aptallık etme Vasili. O çok eskide kalmış bir mesele. General dudakları soğuk bir şekilde aralandı. Biliyor musun? Hala zaman zaman onu kıskandığım olur. Saçmalıyorsun yine. 20 yıl önceki bir hadise o. Çoktan unutuldu. Belki sen unuttun ama kendimizi kandırmayalım. Adam 20 yıldır peşimizde. Bu takibi artık hiçbir değeri kalmayan eski bir casus için mi sürdürdüğünü düşünüyorsun? O hala sana aşık. Seni unutamadı ve eminim yaşamının sonuna kadar da unutamayacak. Yanılıyor olmalısın. Thomas da yaşlandı artık. Bu yaşta hala eski bir aşk macerasının peşinde koşacak gücü olamaz. Asıl yanılan sensin Leonora. Bilmediğin veya göremediğin gerçek şu. Bir erkek sana aşık olursa ömür boyu hafızasından silip atamaz seni. Hele bu sevgi bir de hırs ve intikam ateşiyle beslenirse. O asıl senin düşmanın, senin de aşığın ve seni hala sevdiğine de eminim. Leonora kızarır gibi oldu ama ağzından tek kelime çıkmadı. Hafifçe gözlerini kısıp onun 20 yıl evvel ilk tanıdığı günlerin sisli anılarına döndü. Vasili haklıydı. Thomas Higgins bunca yıllık takibini sırf kendisi için sürdürüyordu. Birden beyninde 10 yıl evvel Roma'daki lokantada beklenmeyen karşılaşmaları canlandı. Bankadan çıkmış, karnını doyurmak için sıradan restoranlardan birine girmişti. Thomas o an görmeyi düşüneceği en son kişilerden biriydi. Ama büyük bir aksilik karşılaşmışlardı işte. Daha göz göze geldikleri anda adamın kendisini unutamadığını, o köklü sevgiyi içinden söküp atamadığını anlamıştı. Bir tutku, esarete varan bir bağlanıştı bu. Ve o, karşılaşmayı takip eden Roma'daki 2 gün. Leonora anılarından sıyrılmak istedi. Uzun saçlarını geriye atarak homurdandı. Evet, biliyorum. Thomas'ı hiç suçlamadım diye devam etti Vasili. Onun sana gösterdiği tutkuyu anlayışla karşıladım. Başka biri de olsa aynı saygıyı gösterirdim. Sen her zaman tapılacak bir kadınsın sevgilim. Fakat ben her zaman ve daima seni tercih etmişimdir. Bunu biliyorsun. İşte o nedenle de fedakarlık sırası şimdi bana geldi. Sana bunu unut dedim. Yalnız gidemezsin. İyi düşün. Başka çaremiz yok. Bu konuda daha fazla konuşmak niyetinde değilim. Ben yatmaya gidiyorum. Henüz erken değil mi? Yorgunum Vasile. Dinlenmek istiyorum. Haklısın. Zor bir gün geçirdik hayatım. Ben de seninle geleceğim. İkisi de koltuklarından kalktılar. Leonora odadan çıkınca Vasili yaşından umulmayacak dinç adımlarla yürüyüp salonun ışıklarını söndürdü ve karısının arkasından üst kattaki yatak odalarına çıkan merdivenleri tırmandı. Hiç uykusu yoktu. Pijamalarını sırtına geçirip yatağa girdi. Sessiz ve durgun bir şekilde yatmaya hazırlanan Leonora'yı seyrediyordu. Karısı hala genç ve güzel sayılırdı. 40 yaşında biraz geçmesine rağmen taş gibiydi. Gergin ve muntazam vücudunda en ufak bir fazlalık yoktu. Bir ara gözleri yaşlanır gibi oldu yaşlı adamın. Birkaç senedir aralarındaki seks hayatı sona ermişti. Doktorlara gözükmüş, tedavi olmuş ama bir sonuç alamamıştı. Bunun Leonora'ya yapılmış bir haksızlık olduğuna inanıyordu. Soyunurken sırtını dönmüştü Leonora. Onun pürüzsüz cildini, yeterince dolgun kalçalarını, aynaya aksiden göğüslerini ve gergin karnını görünce bir tuhaf oldu. İçinin burkulduğunu, rahatsız edici bir duygunun tüm benliğini kapladığını hissetti. Karısının önünde uzanan uzun yılları düşündü ve bir kere daha haksızlık yaptığına kanaat getirdi. İktidarını kaybetmiş olsa da onu seviyordu ve onun geleceği için fedakarlık yapmanın tam sırasıydı. Leonora geceliğini giyerek yatağa uzandı. Aslında şu birkaç senedir kocasını zor duruma düşürmemek için elinden geldiğince cinselliği hatırlatacak davranışlardan kaçınıyordu. Şimdi yeniden konuyu tartışmanın zamanı değil diye düşündü. Ama yarın sabah kahvaltıdan sonra mutlaka fikrini ona kabul ettirmek zorundaydı. Leonora yatar yatmaz sırtını dönmüş ve Allah rahatlık versin diyerek gözlerini kapatmıştı. İkisi de uzun zaman uykuya dalamayacaklarını biliyorlardı. Yaşlı adam uzanıp başucundaki lambayı söndürdü. Oda karanlığa bürününce gece sanki hiç bitmeyecek gibi geldi Vasili'ye. Güneş gri bulutların arasından sıyrılırken ışınları da eş zamanlı olarak Büyükada'daki ahşap köşkün kırmızı kiremitli çatısına indi. Köşkün çevresini kaplayan bitki örtüsünü ve kesif çam ormanında koyu yeşilden bu rengin her çeşidinden yer aldığı zengin bir manzumeye dönüştürdü. Vay be diye homurdandı Erol Dallı uzaktan köşke bakarken. Herif cennet gibi bir yerde oturuyormuş yahu. Mahmut, amirinin bu fikrine iştirak etmiyormuş gibi omuz silkti. Ne o Mahmut, yoksa beğenmedin mi burayı? İyi hoş da amirim, bence insan bir ayağı hep karada olmalı. Ben Anadolu çocuğuyum. Denizden de, adalardaki yaşamdan da ürkerim hep. Burası donanımsız yerler. İnsanın aklına daima ani hastalıklar, kalp krizleri, yangınlar geliyor. Nereye gidersin, nereye kaçarsın? O nedenle bir ayağın daima karada olmalı. Saat 11 civarıydı. Issız görünen asfalt yolun altında kalan çam ağaçlarının arasından General Vasili Kirilenko'nun köşkünü gözetliyorlardı. Erol, yardımcısının fikrine iştirak edip etmediğini belirten bir yorum yapmadı. Cidden tenha görünüyor etraf diye mırıldandı sadece. Evet, adanın merkezinden ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu noktalardan epey uzağız. Burada topu topu üç tane ahşap konak var. Onlar da birbirlerine oldukça mesafeli. Erol bir sigara yaktı, bir tane de Mahmut'a uzattı. Bugün hava yağışsızdı. Güneş zaman zaman bulutların arasından çıkarak kendini gösteriyordu. Ama kuru soğuk ve ayaz yerindeydi. Bugün işimiz iş, diye homurdandı Erol. Burada soğuktan donacağız. Bana da öyle geliyor. Şu dürbünü bana versene. Mahmut, anorağının cebinden çıkardığı ufak fakat güçlü dürbünü amirine uzattı. Erol, ağaç gövdelerini kendine sipar ederek dürbünü köşke çevirdi ve kendine göre ayarladı. Uzaktaki bina bir anda büyüyüp netleşti. Çatısından başlayarak bahçesine kadar her tarafını taradı. Özellikle de perdeleri çekik duran pencerelere baktı. Hiçbir yaşam emaresi yoktu içeride. Burada birilerinin yaşadığına emin misin yahu, diye hırlar gibi sordu. Yoksa beni yanlış bir köşke mi getirdin? Burası boş ve kapatılmışa benziyor. Belki sahipleri yazın geliyorlardır. Hata yapmadığına emin misin? Mahmut irkildi. Adresi ve konağın numarasını bundan önceki gelişinde çarşı esnafından öğrenmiş ve onlardan aldığı tarif üzerine bulmuştu. Ama adresin yanlış olabileceğini hiç düşünmemişti. Bir ara telaşa kapılarak, "Burası olmalı efendim," diye mırıldandı. "Bana bu köşkü tarif ettiler." Erol, gözlerini ayırmadan dürbünle evi incelemeye devam ediyordu. Burada yaşlı bir adam oturduğuna göre bu soğuk kış günü yataktan geç kalkmaları, yaşamın ilerleyen saatinde başlaması kabul edilebilirdi. Ama neredeyse öğle vaktine yaklaştıkları halde hiçbir canlılık emaresi tespit edememişti evde. Gözünden dürbününü indirdi, sigarasından derin bir nefes daha aldı. Mahmut'a dönerek, "Kimse görünmüyor," diye homurdandı. Tam o sırada Mahmut'un kolunu dürttüğünü hissetti. "İşte amirim, kapı açıldı. Biri dışarıya çıkıyor." Elindeki sigarayı yere fırlatan Erol, ayakkabısının tabanıyla sigara ezip söndürürken dürbünü yeniden gözlerine yerleştirdi. Kapıda bir hareket vardı gerçekten. Bir süre aralık duran kapıdan önce zayıf, uzunca boylu, başını kalın yünlü, desenli bir eşarpla örtmüş, yaklaşık 30 yaşlarında bir kadın çıkmıştı. Hemen arkasında da oldukça kısa boylu, kasketli, eskimeye yüz tutmuş meşin ceketli bir adam. Erol adamın yüzünü dürbünle bile kestiremedi. Belki 50, belki de daha fazla. Yüzü bu mevsimde bile güneş yanığı hissini veren, cildi esmerleşmiş ve yer yer çatlamıştı. Giyim kuşamlarına bakılırsa evin müstehdamları olmalıydılar. "Bak bakalım, bunları geçen gelişinde gördün mü?" diye dürbünü Mahmut'a uzattı. O evle ilgili kimseyi görmediğini biliyordu Mahmut. Ama biraz da merak sahikiyle hemen dürbünü alıp evden çıkanları daha yakından görmeye çalıştı. "Hayır efendim, görmedim," diye mırıldandı. Ama ne? Şu meşin ceketli adam Salih Reis olabilir. Tipinde denizci havası var. Albatros dediği motoru kullanan adam mı? Evet. Rus'un Musevi ailenin teknesiyle denizde taşıyan kaptan. Herhalde yanındaki kadın da evin hizmetçisi veya Salih Reis'in karısı falan olabilir. Erol hemen homurdandı. Takip et onları. Mahmut biraz yadırgayarak amirine baktı. Bir yararı olur mu efendim? Muhtemelen alışverişe falan gidiyorlardır. Bizim asıl kollayacağımız kişiler ev sahipleri değiller mi? Bu defa müdür beyden zılgıt yemek istemiyorum. Evin üzerinde uçan kuşu bile inceleyeceğim. Mahmut, sızlanmayı keserek ağaçların arasından hızla asfalt yola doğru süzüldü. Evden çıkanlar takip edildiklerinden habersiz tenha yolda hızlı hızlı ilerliyorlardı. Oldukça üşümüştü Erol gizlendiği çam ağaçlarının altında. Sık sık ellerini hohlayarak nefesiyle ısıtmaya çalışıyor, durduğu yerde zıplayarak ağaçlar arasında dolaşarak fakat bakışlarını ahşap köşkten hiç ayırmadan üşümesini engellemeye gayret ediyordu. Aradan tam bir saat geçti. Mahmut henüz dönmemişti. Uzun ve sıkıcı bir saat. Geçen 60 dakika boyunca ne gözetlediği evde ne de çevredeki diğer iki köşkte kayda değer bir hareket görmemişti. Burası tam anlamıyla terki dünyaydı. İnincinin top oynadığı bir yer. Acaba yaz mevsiminde nasıl olur? Biraz daha hareketlenir mi diye düşündü. Erol doğma büyüme İstanbul çocuğuydu. Ama nedense diğer üç adaya da fazla gitmemiş olduğunu anımsadı birden. Hele Kınalı'yı hiç görmemişti.